Taşlar ve Düşler. Yazan Zeynep Aliye. Seslendiren Munis Düşen Kalkar. Bu öykü yazarın Altın Kitaplardan çıkan Dolunay Vardı kitabından alındı.
Gün boyu alev dalgalarının yalayıp durduğu beton zemin, yelpazelerini sallamaktan yorgun düşmüş meşeler, ıhlamurlar, akşam esintisinin keyfine bırakmışlar kendilerini. Oturduğum çay bahçesinin altı deniz. Dolduruldu buralar. Sahil şeridi son birkaç yılda oluştu. Koca koca kamyonlarla getirilip sahile yığıldı taşlar. İlk yıl yosun tutmamışlardı. Denize yüzlerini vermiş, yanaklarını ıslatıp durmuşlardı. Ama artık yeşil yeşil bakıyorlar. Deniz yanına yöresine alıştı. Alıştırdı yanını yöresini kendine. Taşlardan eskiden beri hoşlanırım. Serindir, soğukkanlıdır. Çok şey yaşamışlardır. Esen yel gibi geçen, bize öyle gelen bir geçmiştir. Ağızları sıkıdır. En çok da bu yüzden güvenirim taşlara. Şu mermere benzeyenin üzerinde uyuyabilirim örneğin. Korkmam. Taş bırakmaz, korur beni diye düşünürüm. Kalıcı olabilmek için kendine güvenine sahip çıkmayı, ona ihanet etmemeyi öğrenmiştir çünkü yüzyılları aşıp gelirken. Jeolojiden anlasaydım. Taşı boydan boya gezen çizgilerin hangi zamandan kaldığını, üzerindeki paslı beneklerin ne demeye geldiğini bilseydim. Şu kırmızı taşın içinde karnındaki son yuttuğu canlının iskeleti bile parçalanmamış bir timsah var belki. Onun hemen yanında altına doğru kömürleşmiş görüneni bir dinozoru saklıyor olamaz mı? Öyleyse bir çakalı. Doğal biçimde ölen çakalların, kurtların ölümlerinden kısa bir süre önce kayalık, ağaçlık yerlere saklandıklarını, ölümü oralarda beklediklerini okumuştum. Belki de Medusa'nın güzelliğini kıskandığı için taşa çevirdiği bir genç kızdır şu incecik, sarı kılcal damarlı, altın tozları serpilmişçesine parlayan kütle. Ya şu camsı kaya? Gerdiği girdikleri gece kasabanın hemen yakınındaki yanardağın patlamasıyla lavlar altında kalan iki sevgili değil mi? Binlerce yıl öncesinden, binlerce yıl sonrasına ulaşırken hangi uygarlıkları tanıdılar kim bilir? Hangi acıları yaşadılar? Kimlerle hangi mutluluğu, umutsuzluğu paylaştılar? Kimlerin gözyaşları kurudu üzerlerinde? Durup dururken taşlaşmamışlardır diyesim geliyor. Bahçedeki bütün masalar dolmuş. Sevgilisini, karısını, kocasını kapan soluğu burada almış. Yalnız oturan tek kişi benim. Gözlerimi kısıp denizdeki en ileri bölgeyi tarıyorum. Mendireğin ilerisinde bir vapurun silüeti beliriyor. Bütün beklentilerimi gerçekleştirecek olanı taşısaydı bu vapur diye geçiveriyor içimden. Hemen ardından gülüyorum. Mümkün değil kuşkusuz, mümkün değil. Ama düş bu ya. Olsaydı, olabilseydi. Sonsuz ufukların kapısını açacak kişiyi getiren vapur en çok 20 dakika sonra iskeleye yanaşsaydı. Ne garip. Yaşamım boyu doğru dürüst fantezim olmamış. Hep yere basmış ayaklarım. Hep somut kavramlar, somut kişiler ilgilendirmiş beni. Oysa insan düşlediği sürece yaşamaz mı? İşte bu vapurdan inebilseydim masalcım derken bunu düşleyebilseydim demek istiyorum. Masalcım ya da iyilik meleğim, talih kuşum, şans perim, kurtarıcım, benim Godom. Ah, benim Godom daha uygun düştü sanki. Benim Godom, daha önce hiç bu kadar güzeli yazılmamış masallar getiriyor olsa bana. Ama Godon'un masallarla ne ilgisi var ki? Masalları masalcılar üretir, dağıtır, hatta satar. Evet... İyilik meleği, şans perisi, talih kuşu, kurtarıcı Godo. Hep güçleri bir yerlere kadarmış. İzinleri bir noktada sansür kurulunca engellenecekmiş izlenimi uyandırıyor. Oysa masalların sınırları yoktur. Sıkıştıkları, kıstırıldıkları an bir başka ülkeye geçiverirler. Ya da kendilerini kıstıranı taşa çevirirler. Şu sahildeki taşlardan bir taş gibi. Öyleyse vapurla gelmesini beklediğim mutlaka bir masalcıdır. Kim bilir? Ne güzeldir bir masalın kahramanı olmak. Sisli dağların arkasını keşfetmek, çiçekli ormanlarından geçmek, cam ayakkabılar ve kabağa dönüşmeyecek arabayla. Vapur yolcuları asla bilmemeli aralarında bir masalcı olduğunu. Çantasında, ceplerinde, ökçelerinde, kulağının arkasında masallar taşıdığını. Yağmalarlar. Masalın kendilerine uyup uymamasını umursamadan, masalı ziyan edeceklerini düşünmeden. Öyle ya, her masal her insana uyar mı? Gerçi masalcı beni de tanımıyor. Burnunun ucuna gittiğimde bile benim bunca yolu uğruna teptiği kişi olduğumu bilemez. Uyanık biri yanına yaklaşıp, merhaba, benim masalcım sizsiniz galiba dese, masalcım tutar elindekileri hiç kuşkulanmadan verir. Aklına bile gelmez kandırılmakta oldu. Tanrım, korkunç bir şey bu. Nasıl oldu da daha önce akıl edemedim? Hiç değilse kendimi tanıtacak bilgiler yollayabilirdim. Örneğin 1.55 boyunda, 55 kilo, balık eti sayılırım, kızıl saçlı bir bayanım. Başka ne söyleyebilirim? Peki, 30 yaşına gelmiş ama hala bir koca bulamamış. İnsanın ayırt edici yanını keşfetmemesi ya da böyle bir yana sahip olmaması mümkün mü? Ama bulamıyorum işte. Bir taşı anlatmak için bile ne çok şey var oysa. Ancak bu anlamda boşuna kafa yoruyorum. O bana ulaşamıyorsa ben ona ulaşabilirim, değil mi? Acaba Noel Baba'ya mı benziyordur Eros'a mı? Üst düzey bürokrata mı? Militan bir devrimciye mi? Kimliğini gizlemek zorunda. Yoksa buraya dek defineleri, köşkleri, elmasları, uçan halıları, sihirli lambaları sağa sola saçmadan, yağmalatmadan getirmesi olanaksız. Bu yüzden olsa gerek aynı kimlikle ikinci kez görünmüyor. Herkes başka şey söylüyor çünkü hakkında. Birinin dediği de ötekinin dediğini tutmuyor. Hatta dikkatlice dinlenirse farklı varlıklardan söz edildiği duygusu uyanıyor insanda. Gerçi masalcım kadın mı erkek mi, zayıf mı şişman mı, içine mi kapanık dışa mı dönük türü soru ve yanıtlar beni ilgilendirmiyor. Önemli olan getirecekleri ve onlara ulaşabilmem. Bir yerlere pusmuş bir çözüm yolu mutlaka var. Evet. Yok, paniğe kapılmamalıyım. Yoksa gözümün önündeki çözümü göremeyebilirim. Elimi uzatmamı bekliyor. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Tekerlemesine bile gerek yok. Heyecanlanmamalıyım. Tamam canım, tamam, korkma. Evet. Şimdi... Tamam, heyecan yok. Tamam. Buldum işte. Savaşı kazanmak için her yol denenebilir nasıl olsa. Şifreli bir şekilde anons ettirebilirim masalcımı. Pandora'nın kutusunu getiren kişi müdüriyette bekleniyor. Duyurusu çok mu dikkat çekici? Başımıza mı toplar bütün yolcuları? Ya da ilk anda ters görünüyor ama polise başvurabilirim. Aylaklık, serserilik, inançsızlık, yardımseverlik gibi duyguları yoğun biçimde taşıyan biri var yolcular arasında. Daha fazla bir şey söylemeye gerek olduğunu sanmıyorum. Bütün ekipleri harekete geçirir böyle bir ihbar ve anında yakalanır masalcım. Teşhis gerçekleştikten sonra da yanıldığımı, aslında bu insanla ortak bir proje üzerinde çalıştığımızı falan söyler, serbest bırakılmasını sağlarım. En kötü olasılıkla 48 saat gözaltında kalır, birkaç da tokat yer, fazla değil. Peki bu arada polise itiraf ederse masalcı olduğunu? Hayır, bana bunu yapamaz. Yapmamalı. Ne umutlarla onu beklediğimi biliyor çünkü. Ben onun iyi kahramanı değil miyim? Belki biraz kızar, o kadar. Alırım gönlünü. Zaten alışıktır böyle olaylara. Ne verirsem onu mutlu edebilirim ki? Para, güzel giysiler, tropik yiyecekler, içecekler, yat, otomobil. Ama bunların hepsine sahip o. Sunabileceğim hiçbir şey yok. Vapur yaklaştı iyice. Birazdan iskelede olur. Tüm yaşamımı yoluna koyacak olan. Pembeye kesmek diyorlardı, değil mi? Yoksa çiçek açmak mı? Her şey baktığım, dokunduğum, gördüğüm her şey başkalaşacak. Yaşamımda ulaşamayacağım hiçbir şey kalmayacak. Daha düşlemeden elimin altında bulacağım istediklerimi. Çok param olacak. Yazlık evlerim, kışlık evlerim, arabalarım, uşaklarım, hizmetçilerim, kürklerim, mücevherlerim. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Dolarlar, marklar, hisse senetleriyle yakacağım sigaramı. İtalyan ayakkabı giyineceğim. Çin ipeği bluz. Fransız parfüm kullanacağım. Dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Valey! Çıldırasıya mutluluk değil mi bunun adı? Mutlu olacağım derken tuhaflaştım birden. Dilim sözcüğü sarmalamadı. Beynim kavramadı. Yüreğim ısınmadı. Evet, her şeyim olacak ama bunlar mutluluğumu sağlayabilecek mi? Ya masalcımın ihanete uğramış yüzü gözlerimin önünden gidecek mi? Ayrıca bir şey daha fark ettim. Masalcıyı düşlemeye başladığımdan beri sanki farklı bir insan soluk alıp vermeye başladı içimde. Yoksa masalcım beni dev, cadı, büyücü gibi kötü kahramanlarından biri yapmayı mı hedefliyor? Öyle ya. Bir masalda iyiler kadar kötü kahramanlar da gereklidir. Ay çıktı. Son dördünü yaşıyor. Çocukluğum boyunca ona dokunabileceğim yükseklikte bir tepe arayıp durmuştum. Çıkabildiğim tepeler hep alçaktı. Bir gün zirvesi Ay Dede'ye de dokunacak kadar yüksek bir tepe bulup tırmanacağım düşünü kurardım. Annemin beni ünleyen sesine kulaklarımı tıkayarak Ay Dede'nin yanaklarını öpecektim. Sonra evimize ve en sevdiğim arkadaşım Mehmet'e el sallayacaktım oradan. Mehmet yanımda olmayacaktı çünkü hiçbir zaman inanmamıştı bu tırmanışı gerçekleştirebileceğime. Belki de büyümeyi isteyişimdeki en önemli nedendi bu. Ve ben nasıl olup da unutmuştum güzelim düşümü. Onun yerini aptalca isteklerin almasına nasıl izin vermiştim bugüne dek. Vapur iyice yaklaştı. Yolcularını boşalttı. Yeni yolcular akın ettiler kapılara. Karşıda adaların ışıkları yandı. İçlerinden bir kınalıya gitmedim bugüne dek. Uzunca bir sürede gitmemeliyim diye düşündüm birden. İçimde özlem olarak, ulaşmayı düşlediğim yer olarak kalmalı. Ay Dede ile birlikte. İnsanın gerçekleştirmeyi istediği bir şeylerin hep olması gerek. Bir gece de bu taşların üstünde sabahlamalıyım. Yalnız değil, taşları seven, taşların güvenebileceği biriyle. Kim bilir, kafayı vurup yatarız da gecenin bir saatinden sonra. Taş korur bizi. Kendine sığınana sahip çıkmayı öğrenmiştir çünkü yüzyılları aşarak gelirken.
Zeynep Aliye'nin Taşlar ve Düşler öyküsünü Munis Düşen Kalkar seslendirdi.